Ayrım 9.
Lafın nereye gideceğini anlamayan Tonguç hiç sakınmadan açıklıyor. Babam Malatyalı. Ben küçükken gelmişler İstanbul'a. Her neyse, sen Malatyalı mısın, değil misin? Malatyalıyım. Bunda ne var ki amirim? Yahu Tonguç, sen gerçekten salak mısın? Yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? Bunda ne varmış? Daha ne olsun? PKK var oğlum, PKK. Sen Kürt değil misin? Tonguç'un yüzü önce beyaza sonra kırmızıya kesiyor. Kürt mü? Ben, biz Türk'üz. Yalan söyleme. Kütüğüne bakar, köyünü öğrenir, önüne getiririm. Tonguç şimdi ne yapsın? Tamam, dedem Kürtmüş. Babam da biraz Kürtçe bilir ama biz kendimizi hep Türk saydık amirim. Zaten annem Maraşlı. Öz be öz Türk yani. Ben de Türk'üm. Kürtlük mürtlük yok bende amirim. Hem her Kürt PKK'lı olacak diye bir kural mı var? Yani Kürt olup da PKK'ya düşman olan milyonlarca insan var şu memlekette. Yanlış mı konuşuyorum? Zor bir meseleyle karşılaşmış birinin sıkıntısıyla derinden iç geçiriyorum. Bilmiyorum Tonguç, doğru mu konuşuyorsun? Doğru konuşuyorum amirim diye üsteliyor. Siz beni tanıyorsunuz. Hop hop, bir dakika. Bunu da nereden çıkardın? Seni tanımıyorum. Sakın mahkemede filan beni şahit gösterme. Niye amirim? Niye olacak? Beni aldattın. İlk konuştuğumuzda ben sana inandım. Bu Tonguç delikanlıymış dedim. Ama konuşmamızın üzerinden 12 saat bile geçmeden gittin Bingöllü'yü vurdun. Oysa benimle konuşurken hiç de öyle bir halin yoktu. Yalan mı? Öyle olmadı mı? Yok Tonguç. Sakın beni şahit filan gösterme. Açık söyleyeyim, mahkemede aleyhine konuşurum. Hayal kırıklığı içinde omuzları iyice çökerken onu paniğe sevk edecek cümleyi söylüyorum. Mahkemeye çıkabilir misin? Ondan da pek emin değilim ya. Nasıl yani? Mahkeme olmayacak mı? Olacak mı? Terörle mücadele birimlerinin PKK tetikçilerine neler yaptıklarını bilmiyor musun? Seni bu işe azmettirenler başına neler geleceğini anlatmadılar mı? Eğer seni terörle mücadeleye teslim edersem kurtuluş yok Tonguç. Oraya bir kere düştün mü mahkemeyi, hapishaneyi unut. Her şeyi anlatıp samimi itirafta bulunursan başka. Yani örgütteki arkadaşlarını ele verirsen, daha da iyisi onlara yönelik operasyonlara bizzat katılırsan belki bir şeyler yaparlar. Aksi takdirde kurtuluş yok. Oradan ancak iki yere çıkış var. Biri hastaneye, öteki Tahtalıköy'e. Kederli bir yüz ifadesi takınıyorum. Biliyorsun işte. Bir çocuk gibi telaş içinde çırpınıyor. Yani beni öldürecekler mi? Mahkemesiz filan. Bakışlarımı kaçırıyorum. Hiç ilgilenmiyormuş gibi yapıyorum. Ama benim haklarım var. Avukat tutacağım. Elbette haklarım var. Örgüt avukat da gönderebilir sana. Ama bunların hepsi kağıt üzerinde. Terörle mücadele edenler için vatan hainlerinin hiçbir hakkı yoktur. Bir gecede bitirirler seni. Yaşadın mı, yaşamadın mı belli bile olmaz. Aniden sesimi yükseltiyorum. Farkında değil misin oğlum? Bu ülke için, bayrağı için dövüşen birini öldürdün. Sen vatansever birini öldürdün. Söylediklerim Tonguç'a bile fazla geliyor. Kim vatansever amirim diye soruyor haklı bir tepkiyle. Bingöllü mü? Yapmayın. Adam bildiğiniz mafya. Yaralama işi onda. Karı pazarlama işi onda. Kapkaç çetesi çalıştırmak onda. Bu nasıl vatanseverlik? Adam bir kahraman Tonguç diye sürdürüyorum oyunu. Dosyasını okudum az önce. Güneydoğu'da Mehmetçikleri korumak için canını siper etmiş. Madalyaları bile var. Yine o suçlayan ifadeyi takınıyorum. Sana niye anlatıyorum ki bunları? Zaten biliyorsun. Bunları bildiğin için vurdun adamı. Büyük yanlış yapıyorsunuz amirim diye açıklamaya çalışıyor. Sesi bedeninden et koparılan bir adamınki gibi acı dolu ve telaş içinde. Yusuf abiyi öldürdüğü için vurdum Bingöllü'yü. Bana ne PKK'dan, bana ne Kürtlerden. Bir süre umutsuzca yüzüne baktıktan sonra bunları Jitem'e anlatırsın diyerek ayağa kalkıyorum. Beni ikna edemedin, belki onları ikna edersin. Gitmemden korkarak soruyor. Jitem nedir amirim? Tepeden küçümseyen bir ifadeyle süzüyorum onu. Bilmiyormuş gibi yapma. Vallahi bilmiyorum amirim. Kur'an musaf çarpsın bilmiyorum. Beni kandıramazsın diyen bir bakış fırlattıktan sonra Bal gibi biliyorsun ama hadi açıklayayım diyorum. JITEM jandarma istihbaratıdır ama MİT gibi yasal değildir. Ne genelkurmay ne jandarma komutanlığı varlığını asla kabul etmez. Ama JITEM'in geçtiği yerde senin gibi pek çok PKK'lının cesedi vardır. İşkence edildikten sonra öldürülmüş cesetler. Senin gibi belki senden çok daha cesur onlarca genç adam. JITEM'in varlığı kabul edilmediği için cinayetleri bu örgütün işlediği de kabul edilmez. Anlıyorsun değil mi? Kontrolünü tümüyle yitiriyor. Artık derisinin altına yayılan dehşeti görebiliyorum. Yıllarca onlara hizmet etmiş Bingöllü Kadir gibi bir adamı öldüren katile de hoşgörü göstereceklerini hiç sanmam. Büyük yanlış yapıyorsunuz amirim diye yineliyor. Benim PKK ile filan ilgim yok. Vallahi billahi yok. O zaman niye öldürdün Bingöllü'yü? Tam konuşacakken uyarıyorum. Bak Yusuf abiyi seviyordum filan diyeceksen hiç zahmet etme. Bu palavralara karnım tok benim. Amirim diyor. Gözlerinde direncin kırıldığını görüyorum. Amirim diye yineliyor ama hala karar vermiş değil. Bak Tonguç, bak evladım diyorum. Eğer bana gerçeği anlatırsan yarın sabah buradan doğru savcılığa gidersin. Bana anlattığın gerçeği savcı beye de anlatır. Efendi efendi hapishanenin yolunu tutarsın, cezanı yatar çıkarsın. Ama yalan söylemeye devam edersen başka seçeneğim kalmaz. Seni bir saat içinde onlara teslim ederim. Ne yapacağını bilemiyor, sık sık bakışlarını kaçırıyor. Onu biraz cesaretlendirmem gerek. Bir de kadın militan varmış yanında diyorum. Gözlerimi yüzünden ayırmadan. Tonguç zaten iğreti oturduğu iskemlede iyice tedirginleşiyor. Kimdi o kadın? Seni azmettiren o muydu? Kısa bir suskunluk anından sonra o kadın militan değildi amirim diyor. Ne o kadın militandı ne de ben PKK'lıyım. Çözülmeye başladı. Yine de bunlar kritik anlar. Yanlış bir soru her şeyi bozabilir. Peki kimdi o kadın? Sıkıntıyla masanın üzerine bakınıyor. Sigara. Bir sigara yok mu amirim? Zarftan Camel paketini çıkarmak zaman alabilir. Sıkışmışlık duygusundan kurtulmaması gerek. Önce sorumu yanıtla diyorum. Sonra sigara bulacağım sana. İstediğin kadar içersin. Bir süre önüne bakarak düşünüyor. Yoksa vaz mı geçiyor? İtiraf etmeyecek mi? Artmaya başlayan kuşkum Tonguç'un Meryem ablaydı diyen cılız sesiyle son buluyor. Ne dediğini çok iyi duydum ama yenilgisini kesin hale getirmeliyim. Kimdi? Meryem abla diyor kelepçeli ellerini kucağına indirerek. O kadın Meryem ablaydı. Bingöllü'nün mekanına gidelim diyen de oydu. Çünkü Yusuf abiyi deliler gibi seviyordu. Yusuf abinin intikamını almak için vurdum Bingöllü'yü. Yani ne ben ne de Meryem abla PKK'lı değiliz. Bizim Kürtlerle hiç ilgimiz yok. Anlıyor musun amirim? Bizim bölcülerle bir ilgimiz yok. Doğru anlatırsan anlayacağım. Tetiği kim çekti? Neredeyse tahmin ettiğim gerçeği söyleyecek. Çok yaklaştım ama bir yanlış yapıyorum. Acele edip soruyorum. Meryem'di değil mi? Kınalı Meryem. O yaptı değil mi? Kınalı Meryem'i suçlamam bile onu korkutmaya yetiyor. Bakışlarını kaçırıyor. Evet yalan söyleyecek. O değildi. Tetiği ben çektim. Yalan söylüyorsun diye sertçe çıkışıyorum. Bingöllü'yü Meryem vurdu. Hayır ben vurdum. Tonguç bana yalan söyleme. İkimiz de çok iyi biliyoruz bu işi yapan Meryem'di. Oturduğu koltukta iyice büzülüyor. İri bedenini bir sümüklü böcek gibi yeraltı raconunun acımasız kurallarından oluşan o sağlam zırhın içine çekerek korunmaya çalışıyor. Biliyorum artık konuşmayacak. Onu ne kadar zorlarsam zorlayayım bir sonuç alamayacağım yine de soruyorum. Tamam tetiği sen çektin diyelim. Anlat bakalım nasıl oldu bu olay? Onur'u elinden alınmış bir adamın anlamsız bakışlarıyla süzüyor beni. Önce sigara diyor, söz vermiştiniz. Zarftan kendi sigara paketini çıkarıp uzatıyorum. Elleri titreyerek çekiyor bir tane, sigarasını da ben yakıyorum. Yine onun siyah zippo çakmağıyla. Sanki bütün dertlerine derman olacakmış, bütün sorunlarını çözecekmiş gibi açlıkla, tutkuyla derin bir nefes çekiyor. Dumanı bir süre tutuyor içinde, sonra salıveriyor. Gri duman spiral şeklinde odanın ortasında yükselirken, Nazaret kapandıktan sonra Beyoğlu'na geldik diye başlıyor anlatmaya. Meryem ablayla ben. Yanımızda başka kimse yoktu. Niye geldiniz Beyoğlu'na? Meryem abla Bingöllü ile konuşmak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Neyse işte. Beyoğlu'na geldik. Taksim'den Bingöllü'nün barına yürürken Yusuf abiyi o mu öldürdü diye sordum. Başka kim olabilir Tonguç dedi Meryem abla. Senin aklına gelen başka biri var mı? Yoktu. Yok abla dedim. Ama Bingöllü'de bunu yapacak cesaret nerede? Önce ben de öyle düşünüyordum Tonguç dedi. Ama yanılmışım. Bingöllü'de o cesaret varmış. Babam rahmetli, devir değişti kızım derdi, anlamazdım. İki apalan, iki nefes esrar çeken, kendi gibi 3-5 çapulcu bulup kıyıcı kesiliyor başımıza derdi, anlamazdım. Babamı pusuya düşürüp vurdular, yine anlamadım. Ama Yusuf ölünce anladım babamın ne demek istediğini. Devir, ciğeri 5 para etmez adamların devri olmuş Tonguç. Devir sinsice, kalleşçe arkadan vuranların devri. Boyuna, posuna, bıyığına baksan erkek zannedeceğin ama aklı yüreği kahpe olanların devri. Artık aslanlar öldü Tonguç. Devir çakalların devri. Meryem abla bunu söyleyince ağrıma gitti. Eğer bu işi Bingöllü çakalı yaptıysa onun devrini sona erdirmek de bizim boynumuzun borcudur dedim. Devir çakalların devri olabilir ama aslanlar daha tükenmedi dedim. Bingöllü'nün barının bulunduğu nane sokağa yürüdük. Hava iyice soğumuştu ama kar henüz başlamamıştı. Bara yaklaşırken her ihtimale karşı tabancayı çıkardım. Ağzına mermi verip paltomun cebine koydum. Meryem ne yaptı diye kesiyorum Tonguç'un sözünü. Yanıtlamak için hiç acele etmiyor. Sigarasından bir nefes daha çektikten sonra Meryem abla diyor. Tabancayı cebime koyduğumu gördü ama bir şey söylemedi. Ne desin? Neyse biz Bingöllü'nün sokağına girdik. Sokak iyice tenhalaşmış, barlar tek tek kapanıyor. Barların, kafelerin ışıkları söndükçe sokak karanlıklaşıyor. Vakit de gecenin ikisi. Sokakta ilerlerken baktım Bingöllü ile yanındaki koruması, yani olayda yaralanan eleman karşıdan geliyor. Meryem abla önce görmedi onları. Abla dedim, seninki karşıda. Meryem abla başını kaldırıp onlara bakarken Bingöllü de bizi gördü. Aramızdaki mesafe 20 adım var yok. Bingöllü birden panikledi, döndü adamına bir şeyler söyledi. Adamı önce bize baktı, sonra elini beline attı. Artık duracak zaman değildi. Meryem ablayı yana itip tabancamı çektim. Adam tetiğe basmadan ben bastım. Herif tek kurşunda yere yıkıldı. Bingöllü'ye döndüm, karanlıkta tam göremiyorum ama elini beline atıyor gibi geldi. Yine bastım tetiği. Şarjördeki kalan kurşunları boşalttım üstüne. Tonguç yeniden sigarasına sığınıyor. Bırakıyorum, gönlünce içsin. Benden yeni bir soru gelmeyince, işte hepsi bu amirim diyor. Olay böyle oldu. Yoksa bizim PKK ile Kürtlükle bir ilgimiz yok. Ben Meryem abla için yaptım bu işi. Rahmetli babasının çok iyiliği dokunmuştur bizim ailemize. İkinci babam olmuştur o benim. Kızı da ablam. Bingöllü Meryem ablanın canı kadar sevdiği bir adamı aldı. Ben de onun canını. Gerçek bundan ibaret. Kaybettiği güveni yeniden kazanmış gibi görünüyor. Meryem'in azmettirdiğini söyledi ama anlattıkları belirsiz. Zaten savcılıkta bu ifadesini inkar edecek, mahkemede ise karakolda baskıyla böyle konuştum diyecek. Eğer Ferhat Meryem'i teşhis ettiyse, hele ateş ederken gördüyse o zaman durum değişir, anlamak için Ali'nin gelmesini bekleyeceğiz. Suskunluğum Tonguç'u rahatsız ediyor. Evet amirim, başka sorunuz varsa onları da yanıtlayayım. Yani istersen başka yalanlar da uydurayım diyorsun. Ne yalanı amirim? Neler olup bittiyse hepsini harfi harfine anlattım size. Tonguç diyorum gözlerin içine bakarak. İnanmıyor musunuz amirim? Vallahi doğruyu söylüyorum. Tonguç, sen daha bu dünyada yokken ben Beyoğlu'nda senin gibileri içeri tıkıyordum. Onun için doğruyu söylüyorum filan deme. Anlattıklarında doğruluk payı var ama sen gerçeği anlatmadın. Kınalı Meryem gibi bir kadın Bingöllü'den intikamını almak isterse bunu senin gibi adamlara bırakmaz. Belki Ferhat'ı sen vurmuşsundur. Belki o kargaşa da Bingöllü'de yere düşmüştür. Bilmiyorum ama şundan adım gibi eminim ki Bingöllü'yü öldüren kurşunları sen sıkmadın. Onları Meryem sıktı. Muhtemelen de başucuna gidip Bingöllü'nün gözlerinin içine bakarak yaptı bu işi. Kelepçeli ellerini kaldırıp burnunun ucunu kaşıyor, yüzünde arsız bir gülümseme var. Şahane senaryo yazıyorsunuz amirim. Gülümsemediğimi fark edince toparlanıyor. Kusura bakmayın amirim. Saygısızlık etmek istemedim. Bütün konuşman tepeden tırnağa saygısızlıktı demek geliyor içimden ama vazgeçiyorum. Şu Meryem ablan nerede şimdi? Evet, işte Tonguç'un ablak suratı yine karıştı. Ablasıyla onun hakkında konuşacak olmam, Meryem'in ismini vermiş olması gerçeğini, yani argo deyimle kısmen ötmüş olması gerçeğini hatırlattı ona. Ne diyeceğini bilemiyor. Ablanın nerede olduğunu bilmediğini söylemeyeceksin değil mi? Daha birkaç saat önce birlikteydiniz. Eve gitmiştir herhalde amirim. Yani tam olarak nerede olduğunu bilemem ama evine gitmiş olmalı. Başka nereye gidecek? Not defterimi çıkarıp Muammer'in kalemliğinden bir kalem çekiyorum. Nerede bu ev? Elimde kalem bir süre bekliyorum. Tonguç'ta tık yok. Nerede bu ev diye yineliyorum. Adresi bilmiyorum deme. Yok, adresi biliyorum. Etiler'de, Ulus Mahallesi'nde. Adresi yazmayı bitirince Tonguç yalvaran gözlerle bakıyor. Amirim, her şeyi anlattım. Bana yardım edeceksiniz değil mi? PKK'lı olmadığına inandım. Seni terörle mücadele birimlerine vermeyeceğim. Öteki konuya gelince bana hiç güvenme Tonguç. Gerçeği söyleseydin yardım ederdim ama sen yalan söyledin. Amirim lütfen diye sesleniyor arkamdan. Aldırmıyorum ama onu nezarethaneye götürecek sarışın polisi çağırmak için kapıya yönelirken yine de Tonguç'un umutsuz bakışlarının ağırlığını sırtımda hissediyorum. 10. Uygarlık kadar eski bir acı. Tonguç'un sorgusunun ardından geliyor Ali. Biz yardımcımla kısa bir değerlendirme yaparken Muammer yine bir iyilikte bulunup morgda bu kış sabahından daha soğuk bir buzdolabında kalıbı dinlendiren Bingöl'lü Kader'in dosyasını getiriyor bize. Tabii dosya elinin altındaydı da bize okutma konusunda ancak karar verebildi diye de düşünebiliriz. Neyse, önemli olan Bingöl'lünün dosyasını okumamız. Dosyayı Ali ve Muammer'le birlikte okuyoruz. Bingöl'lü Kadir'in dosyası tipik bir itirafçı hikayesi anlatıyor. Yoksul ama kalabalık bir köylü ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası, annesi ve 8 kardeşiyle birlikte bir göz evde yaşıyor. Köydeki ilkokulda geçirilen 5 sene, sonrası kıraç tarladan alınacak mahsul, 3-5 koyun ile keçinin ardında yapılan çobanlık, mevsimlik işçilik. Derken köye gelen PKK yanlısı bir öğretmen. Kadir'in bu öğretmenle başlayan dostluğu. Kış geceleri boyunca öğretmenin evinde uzayan sohbetler. Hayatında hiç duymadığı ama ona bambaşka bir dünyanın kapılarını açabilecek, onu bambaşka bir insan yapabilecek konular. Yoksulluğunu, yalnızlığını, yalıtlanmışlığını anlatan, ezikliğini öfkeye dönüştüren, köklerinden utanç değil gurur duymasını sağlayan konular. Böylece 16 yaşında PKK'ya katılıyor. Hemen dağa çıkmıyor ama. Önce köyün yakınlarındaki jandarma karakolu hakkında örgüte bilgi sağlıyor. Çünkü jandarmalarla arası iyi Kadir'in. Zaten köyde herkesle arası iyi. Jandarmaların köyden bir ihtiyacı olursa ayağına çabuk bu kara yağız delikanlı anında getiriyor onlara. Jandarmalar bu yüzden seviyorlar onu. Kadir bu yüzden rahatça girip çıkabiliyor karakola. Ve karakoldaki yaşamı saati saatine örgüte bildiriyor. Ne kadar asker var, ne kadar mühimmat var, nöbetçiler ne zaman gevşer, ne zaman tetikte dururlar, karakolun saldırıya açık yerleri neresidir hepsini ayrıntılarıyla örgüte rapor ediyor. Bu bilgilerinin ışığında bir akşam yemeği sırasında PKK saldırıyor karakola. Biri asteğmen, 4 asker ölüyor, 7'si yaralanıyor. Kendisinden kuşkulanacaklarını anlayan Kadir, dağ kadrosuna katılmaya karar veriyor. Belki de örgüt böyle istiyor. Önce Kuzey Irak'ta bir kampta gerilla eğitimi görüyor. Sadece silah eğitimi değil, dağda nasıl saklanılır, nasıl savaşılır, nasıl hayatta kalınır hepsini öğreniyor. Türkiye'ye geçer geçmez ses getiren eylemlere katılıyor. Karakol baskınları, yol kesme, jandarma devriyelerine saldırı, yola mayın döşeme, uzaktan kumandayla araç havaya uçurma. liste uzayıp gidiyor. Ama Kadir'in dağ macerası pek uzun sürmüyor. Türkiye sınırları içinde eylemlere başladığının ikinci yılında yaralı olarak yakalanıyor. Aynı grupta yer alan 11 arkadaşı ölüyor, bir tek o sağ. Askeri hastaneye yatırıyorlar onu. Bir ay hastanede kalıyor, sonra sorgu. İki gün sonra yeniden hastaneye yatırılıyor. Gerekçe yaralarının tam iyileşmemiş olması. Bu kez bir hafta kalıyor hastanede. Yeniden sorgu. İkinci sorguya inanmış bir PKK militanı olarak giren Kadir, üç gün sonra PKK düşmanı olarak çıkıyor. Sonunda yanlışı anladım diyor ifadesinde. PKK yıllarca bizi kandırmış, bizi devletimize, milletimize, bayrağımıza düşman etmiş. Samimi olduğunu göstermek için de bayrağı ve Kur'an'a el basarak ölünceye kadar devlete bağlı kalacağına yemin ediyor. Yeminine sadık kalıyor, uzun kanlı çatışmalar döneminden sonra PKK yenilince de köyüne dönmek yerine İstanbul'a geliyor. En iyi bildiği yöntemle, yani silah ve kaba güçle ekmeğini kazanmak için PKK itirafçılığının getirebileceği olanakları kullanmayı da ihmal etmeyerek. Bingöl'lü Kadir'in bu gece yarısı son bulan öyküsü kısaca böyle. Bu öykü bana hiç yabancı değil. Haksızlıkları isyanla başlayan, öfkeyle, şiddetle büyüyen, korku ve pişmanlıkla dolu acı bir öykü. Yüzlerce Güneydoğulu delikanlının öyküsü. Sadece onların değil, hepimizin öyküsü. Hepimizin zalimliği, hepimizin öfkesi, hepimizin pişmanlığı, hepimizin utancı ve hepimizin acısı. Nerede, nasıl ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir acı. Uygarlık kadar eski bir acı. Bingöl'lü Kadir'in dosyasının kapağını kapatırken Ferhat'ın ifadesi de burada yazılanları doğruluyor başkomiserim diyor Ali. Kadir'in Süryanilikle, Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yokmuş. Onların köyleri yüzlerce yıldır Müslümanmış. Bu Ferhat akrabası mı Kadir'in diye soruyor Muammer. Dayısının oğluymuş. Hepsi aynı köyden. Dini inançları da çok güçlüymüş. Şeyhleri varmış. Bunların PKK'ya tavır almasında da o şeyhin etkisi olmuş. Zaten başından beri Kadir'den çok şüphelenmemiştim diyerek pardüsümü sırtıma geçiriyorum. Nereye gidiyorsunuz ya diyor Muammer. Oturun kahvaltı yapalım. Gidelim Muammer. Burada afakanlar bastı. Hafakanlar basmış. Ulan şurada iki saat oturdun.